Ayrım 13.
Çok sevdiğimiz bazı insanlar vardır. Tüm sevgimize rağmen onlarla karşılaşmaktan çekiniriz. Ne var ne yok diye sorduğumuz anda bize dehşet dolu olaylar anlatmaya başlarlar. Tüm hastalıkları depreşiyordur, komşuları onlara haksızlık ediyordur, kimse onları sevmiyordur, bu dünyada günleri sayılıdır, kanser olduklarına inanmaktadırlar, sevgili arkadaşları Sally ölmek üzeredir falan filan. Ondan sonra da kalkar, neden beni daha sık aramıyorsun diye sorarlar. Ethel Merman'ın hastalığı var mıydı, komşuları ona haksızlık ediyor muydu bilemem ama onu sahnede seyrettiğim akşamlar tiyatrodan çok daha mutlu, çok daha güçlü, çok daha olumlu bir insan olarak ayrıldım. Onun etki alanına girmiş olmaya borçluydum bunları. Hevesli insanlar arasında bulunmaktan hepimiz hoşlanırız. Onlar da normal etki tepki düzeninden kaçınmayı başaran, kendi senaryolarını kendilerinin yazmasını sağlayan bir nitelik vardır. Bunun anlamı o insanların sorunları bizimkilerden az demek değildir. Ben Ethel Merman'ı bir yıl içinde 3 kere Gypsy'de seyrettim. Her seferinde performansı o tiyatroya sığmayacak kadar büyüktü ama üçünün arasında altta yatan farklar da vardı. Her seferinde karşısındaki seyircinin kendine özgü beklentileri, cevapları, tepkileri vardı. Ethel hep o ana göre oynardı. Seyircinin ihtiyacını hisseder, o ihtiyacı doyururdu. O anda kendi kişisel duyguları ne olursa olsun. Sanki o anda orada sırf bizim zevkimiz için bulunuyormuş gibi davranırdı. Bu seans ömrünün ilk ve en önemli seansıymış gibi. Gerçi haftada 7 seans yapmak herhalde yorucu ve bıktırıcı olmalı ama ben karşımda hiçbir zaman bıkmış bir Ethel görmedim. Hepimiz gibi o da hastalık dönemlerinden, yalnızlık dönemlerinden, hatta umutsuzluk dönemlerinden geçiyor olmalıydı. Ama yıkıldığını, alt olduğunu hiç görmedim. Diyeceksiniz ki, evet doğru ama onun işi bu. Hakkınız var tabii ama buradan öğreneceğimiz şey ayakta kalmanın bir seçim kararı olduğu. Hayata olumlu bir yaklaşımı benimsemenin, en iyi yanımızı göstermek istemenin bir de harikulade yan etkileri var. Yalnız çevremizdekilere mutlu bir zaman sağlamakla kalmıyor, başka insanları da olumlu yaklaşıma doğru itiyor. Lisenin ilk sınıfındayken kendime şair sandığım günleri hatırlıyorum. Sonradan bu hayali bir tarafa bıraktım. Böyle yapmakla edebiyat dünyasına da yarar sağlamış oldum. İngilizce öğretmenimin de bu kararımdan pek memnun olduğunu söyleyebilirim. Hele yazdığım bir mısradan özellikle gurur duyuyordum. O mısra ne T.S. Eliot'a ne de E.E. Cummings'e tehdit sayılırdı. Ama benim anlaşılmama yarayan bir mısraydı. Hala da yarar. Sonbaharımı sessizce yaşarım, ilkbaharımı neşeyle paylaşırım. Tamam biliyorum böyle bir düşünce varoluşçulara ters gelir. Onlar her an %100 gerçeği isterler. Ama böyle düşünmek benim hayatımda çok şey değiştirdi ve sanıyorum çevremdekilerin hayatlarında da bazı değişiklikler yaptı. Şahsen Bayan Merman'a ve tüm ateşli Ethel'lara teşekkür etmek isterim. Çoğu zaman kışın pençesinde yaşayan bir dünyaya ilkbaharı getirdikleri için. Alcatraz Adası ile ilgili Kaya adlı harika bir hikayeyi daha yeni bitirdim. Yazarı Pierre Odier, Kaliforniyalı bir lise öğretmeni. Öğrencilerinden bir grupla birlikte o adada bir hafta kalmış, adanın geçmişiyle ilgili bazı şeyleri öğrenip, başlangıçtan beri bir esrar perdesine bürünmüş olan bir konuyu açığa çıkarmaya çalışmış. Tümüyle terk edilmiş durumda olan cezaevi tesislerini nasıl incelediklerini, orada en basit koşullarda yaşamış insanlardan kalan kanıtları nasıl elden geçirdiklerini çok canlı biçimde tarif ediyor. Tüm insan ilişkilerinin, hatta hükümlülerin birbiriyle konuşmasının bile yasak olduğu bu yerde müebbet hapse mahkum olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Zaten dış dünyayla iletişim de hemen hemen hiç yok gibi bir şeydi orada. Odier'in anlattığına göre bu cehennem benzeri yerde bile soylu insan ruhunun bir takım dikkate değer örnekleriyle karşılaşmışlar. Hükümlüler orada kendilerine el işaretlerinden bir dil geliştirmişler. Bu dille konuşuyor münazaralar, tartışmalar yapıyor, hatta satranç oynuyorlarmış. Bir gardiyan mesleğini tehlikeye atıp hükümlülere düzenli olarak şeker veriyormuş. Ama adı belli değil. Hiç kimse, hatta hükümlüler bile bu yüreği sevgi dolu insanın kim olduğunu anlayamamışlar. Adı verilmeyen bir başka gardiyan da bir Noel gününde Noel Baba kılığına girmiş, her zaman umutsuzluklarla dolu olan bu yere biraz neşe getirmeye çalışmış. İnsan ruhu, dünyada ilk var olduğumuz günden beri soylu içgüdülerimizden büyük gurur duyarız. Kişiler veya toplumlar o soylu güdülerimizi ne kadar ezmeye çalışırsa çalışsın, onlar yine doğrulur. Toplama kamplarında da, Alcatraz gibi cezaevlerinde de böyle bir ruhun izini görmeyi hiç beklemediğimiz başka yerlerde de. Son zamanlarda Kaliforniya çiftçileriyle ilgili bir belgesel film yapıldı. Sonu gelmez yaşam çabaları içinde gün be gün o tarlalara dönecek gücü nereden buldukları sorusuna çiftçilerin verdiği cevaplar, hayatlarında gurur ve amaç denilen şeyleri korumakta ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor. Biz toprağa alışkınız, Tanrı'ya da inanıyoruz. Ben çalışırken aklım hep çocuklarımda ve daha iyi bir gelecek sağlamaktadır. İşimizi iyi yapmayı öğrendik ve bundan doyum duyuyoruz. Bunlar uzun saatler boyunca ağır işte çalışan insanlar. Yaptıkları iş hem yorucu hem de tek düze. Ödülleri az. Ama buna rağmen bir adanmışlık ruhu devam edip gidiyor. Bu adanmışlık yüksek bir yetkili merciye değil, insan olarak kendi öz saygılarına yönelik. Yetiştirilişimiz sırasında ilham verici cesaret ve sebat örneklerini incelerken, hepimiz bu takdir hak eden niteliklerin değerini öğrendik. Bunu öğrenirken savaşların var olduğu sürece barış getirenlerin de var olduğunu, hastalıkların var olduğu sürece tedavicilerin de var olduğunu öğrendik. Acı ve mutsuzluk var olduğu sürece bunlara çare arayan bilim adamları ve araştırmacılar da vardı. Dünyada cahillik bulunduğu sürece bize aydınlığa götürmeye çalışan öğretmenler de vardı. Bu örnekler bize kendi karşımıza çıkan engelleri aşmak için cesaret sahibi olmamız gerektiğini, çünkü insan ruhunun her engeli aşacak güce sahip olduğunu öğretti. Tarihi kendimiz şekillendirebileceğimizi, çevremizi ve hayatımızı yoğurup ona istediğimiz şekli verebileceğimizi öğrendik. Yoksa onlar bizi yoğuracak değildir. İnanıyorum ki bu insan ruhunun göründüğü her yerde, ister sesini duyurmak isteyen bir cezaevi hükümlüsü olsun, ister yaşamak azmiyle tutuşan bir toplama kampı mahkumu olsun, İster geleceğe duyduğu güvenle işini umutla gören bir işçi olsun, o ruhla nerede karşılaşırsak bayram etmeliyiz. Hayatı kutlamalıyız. Biçimsiz bir dünyayı kendi istediğimiz güzel biçime sokmaya çabalarken ya da koşullara rağmen yine de gururla yaşamaya çalışırken en üstün halimizdeyiz demektir. Hayata, güzelliğe ve iyiliğe adanmış olan insan ruhu, tersini ne kadar sık duyuyor olursak olalım, ölmüş değildir. Öğretmenliğe ilk başladığımda, öğrencilerimin aktif hayal gücünü geliştirmekte kararlıyım. Aya Balonlar diye isim taktığımız ve çok sevdiğimiz bir uygulamamızı özellikle hatırlatıyorum. Her çocuğa içi helyumla doldurulup bağlanmış bir balon verilir, sicimine de üzerine bir mesaj yazılmış kartpostal bağlanırdı. Kartpostalda beni bulan lütfen postaya atsın diye bir yazı olurdu. Ben çok ilginç bir deneyin parçasıyım. Deneyin tamamlanması için yardımınıza ihtiyacım var. Gösterdiğiniz iyilikten ötürü teşekkür ederim. Balonların hepsi havaya uçurulur. Onlar gözden kaybolana kadar da çocuklar arkalarından bakardı. Uçlarına bağladığımız kartpostallara posta damgası basmış, adresi de yazmış olurduk. Böylelikle kolayca bize postalanabilecek durumda olmalarını sağlıyorduk. Bu daha çok kimin balonu en uzağa varacak şeklinde bir yarışmaydı. Çocukların hayal güçleri kanatlanıp uçarken aramızda hava koşullarını, coğrafi durumları, uzak diyarları tartışıyorduk. Yabancıların iyi yürekliliğinden söz ediyorduk. Hiç tanımadığımız insanların sırf iyilik olsun diye bize nasıl yardımcı olabileceklerini konuşuyorduk. Çocukların çoğunun aklına inanılmaz ihtimaller geliyordu. Benimki rüzgara kapılıp Çin'e uçuyor diyordu biri. Benimki en yüksek dağları aşacak. Benim balonum telefon teline takıldı galiba. Evet, her zaman bir tane çıkar. İşte sana yeni bir balon Johnny, bunu uçur. Hayal gücü olduğunu ancak bizim bildiğimiz, olamayacak şeyleri sakladığımız yerdir. Bazen bize o sihirli yerlerle yalnızca çocuklar ilişki halindeymiş gibi gelir. Yetişkinlerin o masumiyetlerini daha somut bir dünya uğruna terk ettiğini düşünürüz. Hayatımızın bir döneminde nasıl her şeyin mümkün olduğunu hayal meyal hatırlar, gerçek dünyanın o katı mantığı ve sınırlamalarıyla üzerimize çıkarma yapmasından önceki günlerin de varlığını biliriz. Ama yine de şimdi bile böyle hayallerin kanatlandığı, bizi uzak diyarlara uçurduğu zamanlar vardır. Beynimizin bu kadar büyük bir kısmının nadasa bırakılması hep merakımı çeker. Belki de o kısmın bilinmeyen potansiyelinin bir kısmını hayal gücümüz uyandırıyordur. Bu yeteneğin genellikle en yaratıcı ilhamı en bol kimselerde var olduğuna inanırız. George Bernard Shaw bir keresinde şöyle yazmıştı. Hayal gücü yaratılışın başlangıcıdır. İstediğiniz şeyi hayal edersiniz, hayal ettiğinize sahip olmaya çalışırsınız ve sonunda onu yaratırsınız. Birazcık hayal gücüyle olağan sınırlardan kurtulur, çoğu zaman hep aynı olan o anları unutulmayacak anlar haline getirebiliriz. Hayatın yaratıcı bir süreç olduğunu giderek kendini daha çok belli ediyor. Burası yalnızca güvenlik ve rahatlığın yeri değil. Hayal gücü sınırsız olanaklar ve seçenekler getirebiliyor. Eski sorunlara yeni çözümler arıyor. Her yeni gün bize yeni fırsatlar, yeni tecrübeler getiriyor. Hiçbir gün asla diğer günlerin tıpkısı değil. Bizim ona yaklaşımımız da aynı olmamalı. Alışılmış işleri yaparken bunun elinizden geldiği kadar heyecan verici yollarını bulun. Ev temizliğini bir hareket ve jimnastik senfonisi haline getirin. Mahler'de olur, Michael Jackson'da olur, Sinatra'da olur size eşlik eden. Çamaşır yıkama işine heyecan getirecek şey belki de koreografisi iyi yapılmış bir samba'dır. Kendi spesiyaliteniz olan bir spagetti geliştirin. Paketin üzerindeki talimata uyup kendinizi garantiye alma yoluna gitmeyin. Hem yapması daha uzun sürmez hem de çok daha eğlenceli olur. Yaratıcı içgüdülerinizi mümkün olduğu kadar sık kullanın ki onların tükendiğini sanma hatasına düşmeyesiniz. Çoğumuzun hayal bile edemeyeceği mahrumiyet yılları geçirmiş olan savaş esirlerinin anlattıkları arasında içerinden bazı kimselerin dış dünyayı çok canlı ayrıntılarıyla kafalarında yaratabildikleri de söylenmektedir. Rüyalar doğmuş, sanatlar yaratılmış, şiirler yazılmıştır o esirlik dönemi içinde. Hayal gücünün kuvvetini ve özgürleştirici etkisini ortaya koyan inanılmaz bir örnek işte. Kendi can sıkıntımızın sorumluluğunu üstlenmeyi bilmeliyiz. Onu hayal gücümüzde lokma lokma doğrayıp sayısız fırsatlara ayırmalıyız. İster bir sanat eseri yaratmakta olsun, ister bir sorunu değişik bir açıdan görmek olsun, yaratıcı gücü yalnızca insana özgüdür. Sizin içinizde kullanılmayı bekliyordur. O halde hayatınız göz önünde olmaması gerektiği kadar boş göründüğü zaman, ona sağlıklı bir canlılık iğnesi yapmak gerektiği zaman hemen hayal gücünüzü kullanıp rüyalarınızı sağmaya başlayın. Ha bu arada günün birinde karşınıza ucuna kartpostal bağlanmış bir balon çıkarsa lütfen onu hemen gönderin. Ben hala kendi balonumun ulaşmış olabileceği harikulade yerleri hayal edip duruyorum. Ben de sizinkini bulursam hemen yollayacağıma söz veriyorum. Biliyorum, bugünlerde böyle bir şey söylemek idamlık suç sayılıyor ama ben yaşlanmanın bir zevk olduğuna inanmıyorum. Evet, gerçi yaşlılığın da bazı imtiyazları var, olmasa da gerekir ama kabul edin bir takım dezavantajları da kesinlikle var. Örneğin ben eskisi gibi koşmaya kalkışsam hemen bileğim şişiyor. Eskiden evimde, yazıhanemde cıva gibi hareket ederdim. Şimdi hareketin aldığı süre en az 1/3 kadar uzadı. Sonunda gitmek istediğim yere vardığım zaman da oraya neden geldiğimi unutuyorum bazen. Eskiye göre daha dalgınım. Falancanın adını bana bir başkasının hatırlatmasına daha sık sık ihtiyaç duyuyorum. Geçen hafta okuduğum kitabın adını da öyle. Yıllardan beri sık sık telefonla aradığım kız kardeşimin telefon numarasını da öyle. Eskisi kadar iştahla yemek yiyemiyorum. Et yemeğinin önünde gelen 3 porsiyon makarnayla arkasından gelen koca bir dilim pasta artık uzak anılar olarak kaldı. Bir öğün yemeğin bile sindirim sistemimin içinden o tedirgin ve gürültücü yolculuğunu yapıp tamamlaması saatler sürüyor. Eskisi gibi göremiyor, eskisi gibi işitemiyorum. Gözlüğüm olmadı mı okuyacağım yazıyı bir kol boyu uzakta tutmam gerekiyor. Bir odada tek başıma müzik dinlediğimde odaya bir giren olsa ilk iş olarak hemen gidip müziğin sesini kısıyor, onun da farkındayım. Eskisine oranla daha çok yoruluyorum. 8 saatlik iş günü arada dinlenme molaları isteyip çığlıklar atıyor. Bu molaları vermezsem bedelini ağır ödüyorum. Bazen en önemli bir anda başım sallanıyor, gözüm kapanıveriyor. Elbette ki yaşlanmanın avantajları da var. Geçenlerde reçetemi eczaneye götürdüğümde eczacı bana %10 indirim yapmayı teklif etti. Tiyatro bilet ücretleri yarıya iniyor, mahalledeki lokanta saat 5 ile 7 arasında fiyatta 3'te 1 indirim uyguluyor. Bu küçük jestler gerçi hoşa giden şeyler ama ben doğrusu ağrılarından kurtulmak, daha hızlı hareket edebilmek, 20'de 20 görüş yeteneğini kazanmak için bunların hepsini bir çırpıda feda etmeye hazır ve razıyım. Yaşlandığıma sevinmek benim için zor. Görünüşte hiç yaşlanmayan bazı kimselerin de var olduğunu biliyorum. George Bernard Shaw 90 yaşında ve her zamanki gibi çevikken bacağını kırmıştı. Hem de ağaçtan düşerek. Budamak için tırmanmışmış o ağaca. Büyük anne Moses en güzel tablosunu 100 yaşını geçtikten sonra yapmış. Emeklilik yaşını çoktan geçmiş olan ABD başkanımız görevinin o zor temposundan zevk alıyormuş gibi görünüyor. Televizyonda güzel bir kadının hiç kırışıksız suratına kırışık saklayan krem sürüp reklam yapışını seyrederken bozuluyorum. Çevik bir adamın bu halini falanca ilaca borçlu olduğunu dinlerken de öyle. Aslında o mamullere karşı bir düşmanlığım yok ama bu reklamlar bana yaşlılığımızı göstermememiz gerektiğini söylüyormuş gibi geliyor. Bunu denedim, ben başarılı olamıyorum. Bize insan vücudunun her zaman en üstün performansı gösteremeyeceği konusunu unutun deniliyor. 60-70-80 yıl kullanılan her şey gibi vücutta da bazı eskimeler ve aşınmalar olması doğal. Bazı parçalarımız o kadar iyi çalışmayacak, bazıları tıkanıklık, eklemlerde tutukluk yapacak ya da atrofiye girecek. Bu doğal bir süreç, itiraz edilecek bir yanı yok. Esas sorun bu süreci inkar edip durumun tersine olmasını istediğimiz zaman başlıyor. Şimdi bir de yaşlı vatandaşlar ayı çıktı. Yaşlıların hakkını teslim etmek, onlara saygı göstermek uygun bir davranış. Ama bana yaşlılığa sevinmek ters gibi geliyor. Bence belki de yaşlarına rağmen hala büyüyen, üreten, pırıl pırıl parlayan insanları kutlamamız gerek. Ben şahsen tüm gıcırdamalara ve sınırlamalara rağmen yaşayabildiğim kadar yaşamak ve onu da dop dolu yaşamak kararındayım. Belki daha yavaş hareket edeceğim ama edeceğim yine de. Belki o kadar fazla yemeyeceğim ama yemeğin zevkinden vazgeçmeye niyetim yok. Bir yığın sınırlamayla yüz yüze gelebilirim. Yine de gözlerimi kulaklarımı açık tutmak, her yeni tecrübeye olanak tanımak kararındayım. Yaşlılıkla barışık olmayı başarmış kimselere büyük hayranlık duyuyorum. Onu kaçınılmaz bir şey olarak kabul etmiş ve üzerine çıkabilmişler. Bu iş kuvvet ister, kararlılık ister, canlılık ister. Ayrıca büyük bir mizah gücü de ister. İşte kutlanması gereken asıl budur, yoksa doğum tarihi değil. Methuselah 969 yaşına kadar yaşadı deniliyor. Olabilir ama tarihsel olarak baktığımızda ömür süreci aşağı yukarı hep aynı düzeyde kalmıştır. 150 yaşına gelmiş bir kimseyi duymadık. İstatistikler bize 100 yaşına gelenlerin sayısının da pek az olduğunu söylüyor. Gençlik çeşmesini arayan ya da ömür süresini uzatmaya çalışan birileri her zaman vardır. İnsanoğlu milyonlarca alet, vitamin, krem, özel cerrahi yöntemleri geliştirmiştir. Bunların hepsi o edebiyat sırrına sahip olduklarını ima ederler. Ortalama ömür süresinin artmakta olduğu da gerçektir. Bilim adamları genetik ve hormonal kronometrelerimize müdahale etmenin yollarını keşfetmeye çalışıyorlar durmadan. Dokuları gençleştirmeye, hayati organların transplantasyonunu yapmaya doğru gidiyorlar. Sağlığımıza her zamandan çok meraklıyız. Bunun ana amacı daha uzun bir hayat. Öğrendiğimize göre jimnastik yaparsak, akıllıca yemek yersek, sigarayı da bırakırsak eski beklentilerimizin daha üzerinde bir uzun ömre ulaşabilirmişiz. Birçoklarımız hayatı uzatmanın iyi bir fikir olup olmadığını tartışacaklardır. Kontrolsüz nüfus artışının tehlikelerini, besin kaynaklarının sınırlılığını, hayatı aktif biçimde değerlendiremeyecek kimseleri daha uzun yaşatmanın sorunlarını hep biliyoruz. Akla başka sorular da geliyor. Daha uzun yaşamak gerçekten hayatımızın kalitesini düzeltecek mi? Giderek artan bu hoşnutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik duygularına bir rahatlama getirecek mi? Temel korkularımızı dindirecek mi? Uzun hayat demek mutlaka mutlu hayat mı demek? Hayat harikulade bir armağan. Ama bence içimizden pek azı o hayatı yaşayabiliyor. Çoğu ölümlü olmaktan yakınıp sızlanıyor, pek azı elindeki zamanı neşeyle dolduruyor. Öğretmenlik yıllarımda pek çok öğrencim oldu. Genci, güzeli, zekisi, varlıklısı. Onlara yaşamanın en büyük bir mucize olduğundan söz ettiğim zaman gözlerini tavana deviriyor, sanki ne varmış hayatta o kadar harika sayılacak demek istiyorlardı. O genç yaşta bile hayatı can sıkıntılarıyla, önceden bilinen sürprizsiz olaylarla, çaresizliklerle, sorunlarla dolu olarak görüyorlardı. Son zamanlarda verdiğim bir konferansta karşıma çok öfkeli biri çıktı. Televizyon programlarımda, kitaplarımda ve gazete yazılarımda yansıtmaya çalıştığım yaşama hevesimde samimi olduğuma bir türlü inanamadığını söyledi. İnsanın toplumumuzdaki acıları, umutsuzlukları ve genel hastalığı görememek için ya deli ya da aptal olması gerektiğini ileri sürdü.